Öncelikle teknik olarak bir şey söyleyeyim. Dünyanın her yerinde bütün havalimanlarının içine arabalar girerler. Arabaların bagajları artık kontrol edilmez. Dünyanın hiçbir yerinde, yani işte yurt dışına çıkanlar bilirler. Havalimanının terminaline kadar gelirsiniz. Terminalinin girişinde güvenlik kontrolünden geçmeye başlarsınız. Berlin'de de böyledir, Londra'da, Paris'te, Düsseldorf'ta, Frankfurt'ta, her yerde böyledir. Ve bu yüzden de Atatürk Havalimanı'nın girişinden de, yani o polis noktasından da geçirdikten sonra gidilir ve sonuçta dış hatlar ya da iç hatlarda neredesiniz, arabadan valizlerinizi indirirsiniz ve güvenlik, yani X-ray cihazlarının olduğu yere doğru yürürsünüz. Şimdi galiba artık bu alışkanlığın da değişmesi gerekiyor. Yani ta polis noktasına itibaren, yani havalimanını çeviren dış çeperden itibaren bütün arabaların tek tek aranması gerekecek. Ya da böyle bir tedbire doğru gitmek gerekecek. Bu inanılmaz bir zaman kaybı, inanılmaz bir zafiyet getirecek ama insan hayatı söz konusu olduğu için bütün bunlar söz konusu olabilecek. Silahlarla içeriye girip, kalaşnikovlarla içeriye girip önce silahlarla ateş açmaya başlayıp canlı bombalar, sonra da kendilerini patlatıyorlar. Yani böylesine alçakça bir saldırı, böylesine haince bir saldırı. Şimdi baktığımızda Türkiye'de yaşanan bütün bu terör eylemlerinde gözlemlediğimiz şu: bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda. Yani Türkiye'nin zorluğu ne yazık ki buradan kaynaklı.
Bir
Yani
kısmının yalnız yurt dışından geldiği şeklinde haberler de var. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Henüz kanıtlanmış değil.
büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tabii Türkiye 99 canlı bombayı tespit ediyor ama yani yaptığı istihbari çalışmalarla bir tanesi bu şekilde gözden kaçabiliyor. Bu çok acı, çok acıtıcı. Hakikaten insanı isyan ettiren, hakikaten insanı üzüntünün ötesine geçiren bir duygu.
Amaç da zaten herhalde amaçlanan da bu değil mi? Yani insanları
Evet.
yıldırmak, korkutmak, sindirmek, Türkiye'ye
İnanılmaz
gitmelerini
şekilde.
engellemek, havaalanına
Evet.
gitmeyi engellemek, değil mi?
Yani bu IŞİD'in, DAEŞ'in eylemi değil bence. Yani bu başka bir şey. Bunun başka bir şey olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yani birilerine mesajlar veriyorlar. Yani vekalet savaşları diyoruz ya. Birilerine mesajlar. Sizi canınızdan bezdireceğiz diyorlar. Sizi ekonomik olarak yıldıracağız, tüketeceğiz diyorlar. Yani tam işte İsrail'le ve Rusya ile olan ilişkilerin yeniden belli bir raya oturmaya başladığı günün ertesinde oluyor bütün bunlar. Ne kadar tuhaf bir tesadüf. Tesadüf değil tabii. Bunu hepimiz biliyoruz. Artık bunu hepimiz anladık. Bu bir tesadüf değil. Bunu özellikle yapıyorlar. Sizi canınızdan bezdireceğiz ve Orta Doğu'da ve dünyada bizim dizayn ettiğimiz düzene razı oluncaya kadar sizi perişan edeceğiz diyorlar. Sizi askeri olarak belki halledemiyoruz ama sivillerinizi öldürerek, halkınızı yanınızdan çekerek bunu halletmeye çalışacağız diyorlar. Şimdi bunun için teröre karşı birlik olmak gerekiyor işte. Bunun için bu yapılanlara karşı dimdik ayakta durmak ve terörü hep birlikte lanetlemek gerekiyor. İşte Binali Yıldırım açıkladı geçen gün, nihayet ağzından çıkardı baklayı. Avrupa Birliği bizden PKK ile mücadeleyi durdurmamızı istedi dedi. Resmen bunu istemişler.
Avrupa Birliği mi yoksa Avrupa Birliği'nin dışında başka ülkelerde var mı?
Yok,
Yani sadece Avrupa Birliği mi?
Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak PKK'yı terör örgütü olarak nitelendiriyor ve onunla mücadeleye bir şey demiyor görünürde. Ama YPG ve PYD'yi koruyor malum. Ancak Avrupa Birliği terörle mücadeleyi durdurun diyor ve Almanya'da daha 3-4 gün önce Sol Parti milletvekillerinin desteğiyle bir takım kişiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu askerler var vesaire gibi bir sürü insan hakkında suç duyurusunda bulundular. Savaş suçuyla yargılanmasını istiyorlar. Şimdi Türkiye'ye tekrar dönelim. Bu acı olay hakikaten kalbimizi, içimizi acıtan ve bizi hakikaten isyan ettiren bu acı olay tam bayram arifesinde, neredeyse bayram arifesinde vuruyor bu terör. Tam
Havaalanına birçok kişinin gidip işte değil mi
evet.
uçakların
Şimdi
biletlerini alıp dolu dolu gideceği bir döneme
evet.
rastlıyor. Turistlerin
Tam
gelmeye
bu dönem.
başlayacağı bir dönem, yaz dönemi.
Aynen. Aynen öyle. Tam işte İstanbul Havalimanı da çok hareketli. Eski günlerdeki gibiydi. Bayram nedeniyle iyice hareketlendi turizm. Yurt dışından da gelişler başlanmıştı. Yok diyorlar. Yani bunu size yaşatmayacağız diyorlar. Bu rahatı, bu huzuru, bu refahı size yaşatmayacağız ve sizi diken üstünde tutacağız diyorlar. Şimdi burada DAEŞ'lerin bir piyon olarak DAEŞ'lerin kimler tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bu uluslararası karanlık güçler, Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler, Türkiye'nin istediklerini yapmaması nedeniyle Türkiye'yi dizayn etmek isteyenlerin bir tezgahının olduğunu biliyoruz bunu biz. Yoksa tabii Türkiye tabii güçlü bir ülke ama şu söyleme de girmeyelim. Türkiye güçlendi, dünya korkuyor. Bir takım ülkeler korkuyor Türkiye. Yok, kimse kimseden korkmuyor. Yani bunu bilelim. Yani o kadar da hiçbir şey abartmaya gerek yok. Sadece Türkiye bir takım güçlerin istediklerini yapmıyor. Yani ben diyor Orta Doğu'yu dizayn ediyorum diyor. Sen buna izin vermiyorsun diyor. Ben diyor dünyayı Orta Doğu'yu dizayn ediyorum diyor. Bilmem ne yapacağım diyor. Buna izin vermiyorsun diyor. Buna izin vereceksin diyor. Ya da Türkiye'de bir takım şeyler yapacağım diyor. Buna izin vermiyorsun diyor. Yani o kadar komplike bir geri planda bir karanlık ilişkiler ağı var ki bu karanlık ilişkiler ağını çözebilmek hakikaten çok kolay olmuyor. Şimdi Doğu Perinçek, tabii Doğu Perinçek de siyasi olarak tamamen zıt kutuplardayız. Dün Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Rusya'ya Türkiye'nin gönderdiği mektubun cevabı Atatürk Havalimanı'ndan geldi diyor. Gönderen de diyor Amerika diyor. Mesela o da öyle yorumluyor. Şimdi herkesin bir okuması var kuşkusuz bu olayı ama herkesin ortak olduğu bir nokta var. Yani bu çıplak olarak tek başına IŞİD'in, DAEŞ'in eylemi değil. Onlar sadece bir enstrüman. Yani sonuçta onu çalan birisi var. DAEŞ tam anlamıyla bir enstrüman. Yani dünyanın rahatını, huzurunu bozmaya vekaleten bir takım ülkelere bir takım istekleri yerine getirmek üzere getirmeleri için bir takım güçler tarafından kullanılan bir enstrüman. Artık bunun dünyada bilinirliğinin kabul edilmesi gerekiyor ve bütün dünyada da artık bu teröre karşı, bu vekalet terörüne karşı da doğru bir duruş sergilenmesi gerekiyor. Ama işte Türkiye'nin becermesi gereken şeyler arasında da bu vekalet savaşlarına karşı verilecek cevaplardaki eksikliği, Türkiye'nin ne yazık ki eksikliği olan nokta bu. Türkiye bir takım yerlere bunun cevabını yine vekaleten veremiyor. Vermek durumunda. İşte olay burada düğümleniyor. Eğer bu cevabı verebilirlerse dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli kesimlere, o zaman bu iş çözümlenebiliyor. Sorun burada
Nasıl
düğümleniyor
bir cevap vermek
aslında.
gerekir, ya da bu cevabı verme şekli nedir sizce?
Yani dünyada vekalet savaşları nasıl yürütülüyorsa bir takım karanlık güçler tarafından, Türkiye'de aynı şekilde yürütmek durumunda. Dünyadaki bütün istihbarat örgütlerinin açık ya da gizli yurt dışında operasyon yapma yetkileri vardır. Yapmaktadırlar zaten. Yani CIA'inden MI6'ine kadar hepsi yapmaktadırlar. Zaten televizyonlarda, belgesellerde ve araştırma dosyalarında okuyoruz, izliyoruz zaten. Yani bütün bu istihbarat örgütlerinin terör örgütleriyle ilişkilerini ve bu terör örgütlerinin nasıl kullandıklarını, işte Rus istihbaratından Suriye istihbaratına kadar ve İsrail'le Mossad'dan CIA ve MI6'e kadar, BND'ye kadar hepsinin, bütün istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini nasıl kullandığını biliyoruz. Dünyada bu konuda yüzlerce örnek var. Yaşanmış yüzlerce örnek var. Binlerce örnek var. Türkiye işte dediğim gibi masa altı diplomasisi denilen bir anlamda ya da vekaleten yürütülen mücadele sistemlerinde Türkiye ne yazık ki zayıf, eli çok güçlü değil. Kendisine yönelik yapılan operasyonlara cevap veremiyor. Yani burada bir bomba patlatıldığında bunun cevabı, bunun sesi, o bombayı patlat duranların evinde duyulamıyorsa, şayet yankısı duyulamıyorsa, burada bomba patlamaya devam eder.
Yani
Yani
diyorsunuz ki o zaman bir istihbarat örgütleri savaşı haline dönüştür bir
tabii
yerde.
buna Tanju Bey, neden vekalet savaşları deniliyor buna? Yani proxy war dedikleri şey nedir? Budur işte. Yani Türkiye bu konuda şimdiye kadar öylesine bir istihbarat zafiyet içindeydi ki, şimdi yavaş yavaş son 3-4 yıldır bu istihbarat zafiyetin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu acı olayda da, bu üzüntü verici olayda da, hakikaten canımızı yakan olayda da bir vekalet savaşının örneğini görüyoruz. Ve bu vekalet savaşı terörle, sivilleri hedef alarak sürüyor. Onları, orada kullananları hedef almak gerekiyor. Onları oralara yönlendirenleri hedef almak gerekiyor. Diyorum ya, işte karşı istihbarat dediğimiz şey budur. Masa altı diplomasisi dediğimiz şey budur. Vekalet savaşı dediğimiz, madem sen proxy war yapıyorsun, al sana proxy war demek lazım. Bir ses vermeli, bir yerde bir ses çıkmalı. O ses başka bir yerde yankılanmalı. Atatürk Havalimanı'nda patlayan bombanın sesi başka bir yerde yankılanabilmeli. 3 gün sonra, 5 gün sonra ama yankılanabilmeli. Eğer bunu yapamıyorsanız siz istihbarat oyunlarının alanı haline gelirsiniz. Ve vekalet savaşlarının alanı haline gelirsiniz. Ben bunu Türkiye'ye yönelik eleştiri olarak söylüyorum aslında. Ülkesini seven, ülkesinin bu acı olayları yaşamasını istemeyen bir gazeteci yazar olarak söylüyorum. O kadar canımızı yakıyor ki artık bunlar olmalı diyorum. Bir takım insanlar var, akşam televizyon yorumları yapıyorlar. İşte Brüksel'de asker havalimanlarına indi. Bu teröristler için caydırıcı olur. Türkiye'de asker havalimanlarına insin. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir şey olmaz. Brüksel'de inebilir çünkü onlar polis güçleri yetersiz. Bakın adamlar 40 gün havalimanlarını açamadılar. Biz bu sabahtan itibaren Atatürk Havalimanı açık. Biz bu mücadeleyi Türkiye olarak çok iyi yürütüyoruz aslında. Yani polisi olarak yürütüyoruz ve terörle mücadelede pratik olarak çok çabuk yol alabiliyoruz. İşte PKK'ların yaptıkları hendek saldırılarının karşısında nasıl mücadele edildiği, polisin, askerin orada nasıl işbirliği yaptığı ortada. Ama bu şehirlerde böyle bir şey olmaz. Olduğu takdirde bu başka bir şeye ulaşabilir. Bu tehlikeli bir işarettir. Bunu kabul etmemek gerekiyor.
Türkiye'nin İsrail ile arasında bir anlaşma sağlandı ve Türkiye ile de Rusya arasındaki buzlar erimeye başladı. Yumuşama görülüyor.
Evet.
Bunları
evet.
Nasıl değerlendirmek gerekir?
Evet, Tanju Bey, şimdi bunu aslında Brexit'le de bağlantılandırmak gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği malum, Türkiye Avrupa Birliği'ne dedi ki herkes kendi yoluna, taksipeti koluna dedi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Niye? Bunu vize muafiyetiyle ilgili olarak bizim önümüze sürdükleri o şartları yerine getirmediğiniz takdirde vize muafiyetini unutun dediler bize. Biz o zaman vize muafiyetini unuturuz, zaten hatırımızda değildi, siz aklımıza getirdiniz. Biz zaten vizeyle gidip geliyorduk yıllardır. Vatandaşlarımıza daha az giderler olur biter, döviz de içeride kalır ama siz de mültecilerle baş başa kalırsınız dedi Türkiye. Almanya telaşlandı, bir takım ülkeler telaşlandı, aman çözüm bulalım bilmem ne vesaire vesaire, ama Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu Almanya'yı çok sinirlendi. Bugün Almanya'da ne kadar televizyon, ne kadar gazete varsa hepsi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhinde yazıp çiziyor. Brexit meselesi de işte bunun üzerine tüy dikti. Niye tüy dikti? Çünkü biliyorsunuz Brexit öncesinde hem muhalefetin hem Avrupa Birliği'nden çıkalım diyenlerin hem kalalım diyenlerin kullandığı tek malzeme Türkiye'ydi. Birisi diyor ki Türkiye zaten 3000 yılında önce üye olmaz. Diğeri diyor gelirlerse işte göçmenleriyle bilmem neleriyle gelecekler falan diye. Sonuçta bu Tayyip Erdoğan'ın resti bir anlamda Brexit'in sonucunun belirleyicilerinden birisi oldu. Ve böylece İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Çok güzel, 3 trilyon dolar borsalardan ve piyasalardan buhar olup uçtu. 3 trilyon dolar artık buz değil bu. Büyük bir kayıp var ortada. Şimdi bu büyük kayıp hakikaten birilerinin de başka bir şekilde canını yaktı doğal olarak. Ve Avrupa Birliği artık yeni bir rotaya girdi. Türkiye işte dış politikada ve dünyada yeni bir pozisyon alma ihtiyacını duydu ve çok proaktif bir tutumla Rusya'ya yönelik bir atak başlattı. O atak da neydi? Özür değildi bu, bakın. Kusura bakmayın çok üzgünüz dedi ve Rusya da bu mektubu tatmin edici buldu. Şimdi İsrail meselesi ise Türkiye'nin bir geri adımı değildi biliyorsunuz. İsrail'e zaten Türkiye ta başına itibaren dedi ki Mavi Marmara olayından itibaren 3 tane şartım var, kabul edersen ilişkileri normalleştiririz dedi. Neydi 3 şart? 1- özür Netanyahu diledi. 2- tazminat 20 milyon dolar kabul ettiler. 3- ambargonun kaldırılması. Şimdi diyorlar ki daha önceden işte İsrail limanına gidiyordu zaten Mavi Marmara'dan önce yardımlar. Ne farkı var? Ambargo falan kaldırılmadı. Türkiye ablukayı kabul etti. Bu alçakça bir yalan. Yalanın daniskası aslında. Türkiye ablukayı niye kabul etmiş olsun? Abluka daha önceden de vardı. İsrail'le ilişkilerimiz normalken de vardı. Yani o zaman Türkiye ablukayı kabul mü etmiş oluyordu da şimdi kabul etmiş oluyor? Abluka bambaşka bir mesele. Türkiye İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere bir anlaşmaya imza atıyor. Ama bu ambargonun kaldırılması sadece insani yardımların İsrail limanından ulaştırılmasıyla sınırlı değil bakın. Bu çok önemli bir nokta ve bunu Türkiye'deki bütün anlı şanlı yazarlar atlıyorlar. Artı orada inşaatlar yapması, hastaneler yapması, Filistin'de organize sanayi bölgelerinin inşası ve hayata geçirilmesi, Gazze'ye elektrik, su verilmesi ve bunun sistemlerinin kurulması. Türkiye bütün bunları yapacak bu anlaşmayla. Bu insani yardımların çok ötesinde bir nokta bakın. İşte bu yüzden ambargoyu deldi diyoruz Türkiye. Yani bundan önce Türkiye Gazze'ye elektrik santrali kuracağım diyecekti vesaire, bunu kabul edecekti. Bu mümkün müydü Allah aşkına? Mümkün değildi. İşte bu anlaşma bunu getirdi. Bunu işte ambargoyu kaldırdı. Ha, İsrail diyor ki ablukayı, deniz ablukasını sürdüreceğiz diyor. Ama şimdi deniz ablukası da zaten bu ilişkiler normalleşmeye başladıktan sonra ve her iki tarafın karşılıklı güveni tesis edildikten sonra, Türkiye de işin içine girdikten sonra ablukada zaten yumuşayabilir, kalkabilir ve normale dönebilir ilişkiler. Ha şimdi burada şu da olabilir. İsrail bu. İsrail'in de derin devleti var. İsrail'in de bir takım hesapları var. Yani yarın öbür gün işte Gazze'de de bir takım derin hesaplar var. Bir takım güçler var. Mesela İran yanlısı güçler var mesela Gazze'de, Hamas'ın içinde. Peki İsrail tarafına bir roket gittiği zaman ne olacak dersiniz? İsrail 10 misli karşılık verecek. Ha bu olmayacak mı? Olacak. Ha, bu durumda şunu mu diyeceğiz biz gene? Ha, anlaştığınız İsrail bakın ne yapıyor? Yine Filistinli kardeşlerinizi öldürüyor. Yani şimdi böyle olaylar yaşanacak diye bu anlaşmayı yapmayalım mı? İlişkileri normalleştirmeyelim mi? Filistinli kardeşlerimiz dediğimiz kardeşlerimize Gazze'ye, Gazze halkının refahına, onların mutluluğuna yönelik bir adım atmayalım mı? Bakın Gazze'de bayram var bugün. Şimdi dolayısıyla hakikaten Türkiye'deki bir takım kamuoyu odakları hakikaten çığırından çıkmış. Yani yapılan her olumlu işi, atılan her olumlu adımı eleştirecek bir nokta bulmaya çalışıyorlar. Yani bunu anlı şanlı İnsani Yardım Vakfı bile yaptı, İHA bile yaptı. Yani Türkiye ablukayı kabul etti diye açıklama yaptı. İnanılır gibi değil. Türkiye devleti yapmasa biz gerekeni yapacağız diyor. Sen kimsin? Sen bir vakıfsın Allah aşkınıza. Yani İsrail'e savaş mı ilan edeceksin? Ne yapmaya çalışıyorsun İnsani Yardım Vakfı olarak, İHA, biliyorsunuz Mavi Marmara'ya götüren yardım kuruluşu. 10 insanımızın canı kanı yerde mi kaldı diyor. Allah Allah. Bu 10 insanımız ne için gitmişti oraya? Gazze'lilere yardım götürmek için gitmemiş miydi? İşte oldu. Hem İsrail'de özür dilettirildi İsrail'e, ki İsrail dünyada hiçbir devletten özür dilemeyen bir devlettir. Hem talimatlar alındı, hem de aslında onların amaçları olan o Gazze halkını yardımın götürmesi, o Gazze halkının refahı, mutluluğu ve barış için önemli bir adım atılması konusunda bir anlaşma imzalandı. Bu bence çok iyi bir anlaşmadır. Türkiye açısından büyük bir diplomatik, geç gelen büyük bir diplomatik başarıdır gerçekten de. Geç geldi çünkü İsrail Türkiye'nin isteklerini kabul etmekte isteksizdi ondan dolayı. Ha, Rusya meselesine gelince dediğim gibi Brexit ile birlikte Türkiye dünyada yeni bir pozisyon almaya karar verdi. Bu pozisyonda şu, artık Avrupa Birliği diye bir birlik tehlikeye girdi. Dünya başka bir rotaya doğru gidiyor. Avrupa Birliği devam edecek mi, etmeyecek mi çok soru işaretleri barındırıyor. Ve Türkiye artık yeni dünya düzeninde kendisine daha farklı bir pozisyon edinmeye karar verdi ve bunu hemen İsrail'le yapılan anlaşmanın ertesinde yapabildi, yaptı. Ve bu çok önemli bir adımdı gerçekten. Bakın Rusya Başkan Yardımcısı Kozok bile daha anlaşmanın hemen ertesinde Türk inşaatçılara koyduğumuz ambargoyu kaldıracağız ve turizm şirketlerine koyduğumuz kısıtlamayı kaldıracağız, turlar başlayabilir dedi. Bakın bu oldu, gördünüz değil mi? İnanılır gibi değil. Yani bu hakikaten Türkiye'ye bir sabotaj bu. Bu Türkiye'ye DAEŞ'in sabotajı değil. Türkiye'ye bir takım karanlık güçlerin sabotajı. Bunların arkasında başka birileri var. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu çok iyi anlamalıyız artık. Bunu çok iyi idrak etmeliyiz ve hesabımızı da buna göre yapmalıyız. Ve gelinen noktada sonuçta Rusya ile ilişkiler açısından olumlu bir nokta tabii. Umarım daha iyi bir noktaya da gider diye düşünüyorum. Türkiye işte bu tür saldırılarla karşı karşıya kaldığı sürece daha çok acılar yaşayacağız. İnşallah başka acılar yaşamayız diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Fuat Bey bu söyleşi için. Şimdiden bayramınızı kutlamak istiyoruz. SBS Radyosu çalışanları olarak Avustralya'dan sizlere selam ve sevgilerle.
Bir mukabele. Aynı şekilde ben de kutluyorum bayramınızı. Acı ve üzün verici bir bayram olacak ama hepinize iyi bayramlar diliyorum ben de.